yenigün.
Merhabalar sevgili dinleyicilerimiz. Bugün 5 Ağustos 2019 Pazartesi. Türkiye'de saatlerimiz 9:04 geçiyor. Yeni gün başlıyor. Programımıza Zeynep Karaışık, Melda Alpay ve Zeynep Yıldırım hazırladılar. Kumanda masasında Özkan Özden Koç var. Mikrofonda spikeriniz ben Arzu Türkdoğan. Türkiye saatiyle 10:30'a kadar sizlerleyiz. Türkiye saatiyle 10:30'a kadar bizlere telefonla ulaşabilirsiniz. Telefon numaralarımız 090-312-463-34-19 ve 090-312-463-34-21. Facebook adresimizden, Twitter adresimizden, e-posta adresimizden bize her zaman ulaşabilirsiniz. Facebook adresimiz yenigun.tsr, Twitter adresimiz tsryenigun, e-posta adresimiz tsryenigun@trt.net.tr. Türkiye'nin Sesi Radyosu'nu internet sayfamızdan canlı olarak dinleyebilirsiniz. İnternet sayfamızın adresi turkiyeninsesiradyosu.com. Bugünkü programımızın konu başlıkları ise şöyle. Birazdan bugünkü gazetelerin manşetlerini okuyacağız. Sonra TRT Merkez Haberler'e bağlanıp bugünün gündem maddelerini öğreneceğiz. Stüdyomuzda konuğumuz Türkiye Yazarlar Birliği Başkan Yardımcısı Tarkan Zengin olacak. Gazetelerde öne çıkan başlıkları, gündemi ve manşetleri Tarkan Zengin'le birlikte değerlendireceğiz. Sonra ekonomide yaşanan gelişmelere bir göz atacağız. Bu kez stüdyomuzda konuğumuz Polis Akademisi öğretim üyesi yardımcı doçent doktor Mehmet Levent Yılmaz olacak. Yurtta ve dünyada hava durumunu öğrendikten sonra bugünkü programımızın son konuğu akademisyen, sosyolog, profesör doktor Erdinç Yazıcı olacak. İç ve dış siyasette yaşanan gelişmeleri değerlendireceğiz. Bugün manşet turumuzun ilk gazetesi Sabah olacak. Sabah gazetesinin manşeti Türkiye'ye çağ atlatan iki dev eser daha. Başkan Erdoğan İstanbul-İzmir arasını 100 kilometre kısaltan otoyol ile 1355 yataklı Bursa Şehir Hastanesi'ni görkemli bir törenle açtı. Orada yaptığı konuşmada şunları söyledi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Açılışını yaptığımız otoyol İstanbul-İzmir arasını 3,5 saate düşürüyor, 100 kilometre kısaltıyor. 11 milyar dolarlık bu projenin ülkemize yakıt zaman katkısı yıllık 3,5 milyar lira. Devletin kasasından hiçbir şey çıkmıyor. Diğer taraftan Bursa'ya 2,3 milyar yatırım bedelli muhteşem bir şehir hastanesi kazandırdık. Biz eser üretiyoruz, tarih yazıyoruz, çağ atlatıyoruz, onlar ise çamur atıyor. Bay Kemal'in hayatı yalan. Bu zat Gezi'de teröristlerin yanındaydı, PKK'lılarla yürüdü, darbecileri korudu. Bayramda trafik kurallarına uyalım, bayramları acıya dönüştürmeyelim, yollarda çok dikkatli olalım dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Milliyet gazetesinin manşeti 24 saatte çifte şok. Amerika Birleşik Devletleri 24 saat içinde iki kanlı saldırıyla adeta sarsıldı. 29 ölü. Saldırganlardan birinin Yeni Zelanda'daki cami katliamlarını yapan cani gibi bir manifesto bıraktığı öne sürülüyor. Teksas'taki ilk saldırıda Patrick Cruzius adlı saldırgan bir alışveriş merkezinde 20 kişiyi öldürüp 30'dan fazla kişiyi yaraladı. Polisin yakaladığı Cruzius'un manifestosunda Yeni Zelanda saldırganından ilham aldığı belirtiliyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde beyazlarla yabancıların yer değiştirmeye başladığı endişesini taşıyan, ırkçı ifadelerin yer aldığı manifestoda saldırgan, Amerika Birleşik Devletleri'ni Hispanik istilasından kurtaracağını söylüyor. İkinci saldırı Ohio'nun Dayton kentinde yaşandı. Kurşun geçirmez zırh giyinen saldırgan, kentin popüler eğlence mekanlarının bulunduğu bölgede çevredekilere ateş açtı. 9 kişi öldü, 30'a yakın kişi de yaralandı. Chicago'daki saldırıda ise 9 kişi yaralandı. Ülkede 5 günlük yas ilan edildi demiş Milliyet gazetesi. Hürriyet gazetesinin manşeti Fırat'ın doğusuna gireceğiz. Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul-İzmir otoyolunun açılışında Fırat'ın doğusuna gireceğiz. Biz bunu Rusya ve Amerika ile paylaştık dedi. Suriye'deki tehditlerden ülkemizi korurken Afrin'e girmeyin diye gözdağı vermeye çalıştılar. Afrin'e girdik, Cerablus'a girdik, şimdi de Fırat'ın doğusuna gireceğiz. Bunu Rusya ve Amerika ile paylaştık. Taciz atışları devam ederken sessiz kalamayız, bir yere kadar sabır ederiz. Yatırımcı kardeşlerime sesleniyorum. Ekonomi bombası tuzakları kuranların elinde kaldı. Herkes ekonomimizle ilgili spekülasyonlara kulaklarını tıkayıp işine gücüne bakmalı. Yeni yatırım mı yapacaksınız? Hemen yapın. Projeniz, plan ve girişim planınız mı var? Hemen yapın dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Bu arada İstanbul-İzmir otoyolu ile ilgili bilgi de var sürmanşette. İstanbul-İzmir 3,5 saat diyor Hürriyet gazetesi. Yapımına 2010 yılında başlanan İstanbul-Bursa-İzmir otoyolunun 192 kilometrelik Bursa-Akhisar arasındaki son etabı Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıldı. Otoyolun İstanbul-İzmir arasını 3,5 saate indireceğini belirten Erdoğan, "Bugün bir tarih yazıyoruz. İstanbul'u İzmir'e farklı bir şekilde bağlıyoruz. İstanbul ve İzmir arasındaki mesafeyi 100 kilometre kısalttık, daha güvenli ve hızlı hale getirdik," dedi dün yaptığı konuşmada. Türkiye gazetesinin manşeti millete armağan olsun. İstanbul-İzmir otoyolu açıldı. İki şehrin arası 8,5 saatten 3,5 saate indi. Dev proje zamandan ve yakıttan tasarruf sağlayacak. Senede 3,5 milyar lira devletin kasasında kalacak. Marmara bölgesi İstanbul-İzmir otoyolunun 192 kilometrelik yeni etabıyla Ege, Batı Akdeniz ve Batı Anadolu'ya bağlandı. İstanbul-İzmir arası 100 kilometre kısaldı. Türkiye'nin ihracat yükünü çeken şehirler arasında ulaşım kolaylaştı. Cumhurbaşkanı, devletin kasasından tek kuruş çıkmadı. Bu yol turizm ve sanayiyi de hızlandıracak dedi. Merkez Bankası'nın faiz indirimine değinen Erdoğan, daha da inecek, enflasyon da düşecek. Yatırımlarınızı genişletin, istihdamı artırın dedi. Cumhurbaşkanı, sınır ötesi operasyonlar içinde Fırat'ın doğusuna gireceğiz. Bunu Rusya ve Amerika Birleşik Devletleri ile paylaştık. Taciz atışlarına sessiz kalmamız mümkün değil. Sabrın bir sonu var ifadesini kullandı. Bir diğer haber Türkiye gazetesinden size aktaracağımız 5 aşamada güvenli bölge başlığını taşıyor. Barış koridoru olacak demiş Türkiye gazetesi. Fırat Nehri'nden Irak sınırına uzanacak güvenli bölgenin ayrıntıları şöyle diyor haberin devamı. Derinliği 30-35 kilometre olacak. Bölgenin kontrolünü Türk Silahlı Kuvvetleri sağlayacak. Fırat'ın doğusu terörden tamamen temizlenecek. Bütün etnik kimliklerin söz sahibi olması için kent konseyleri oluşturulacak. Türkiye'deki mültecilerin kademeli şekilde güvenli bölgeye dönüşü sağlanacak demiş Türkiye gazetesi. Y Yeni Şafak gazetesinin manşeti, şimdi de Fırat'ın doğusuna gireceğiz. Milli Güvenlik Kurulu'nda Suriye'de barış koridoru kurulacağı ilan edildikten sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan da operasyon sinyali geldi. Afrin'e, Cerablus'a, Elbab'a girdik, şimdi de Fırat'ın doğusuna gireceğiz. Biz bunu Rusya ile Amerika Birleşik Devletleri ile paylaştık, bir yere kadar sabrederiz. O sabrın da bir sonu var dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Dün İstanbul-İzmir otoyolu ve Bursa Şehir Hastanesi'nin açılışında yaptığı konuşmada. Yeni Birlik gazetesinin manşeti, Fırat'ın doğusuna gireceğiz. Rusya ve Amerika Birleşik Devletleri ile paylaştık dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afrin'e, Cerablus'a, Elbab'a girdik, şimdi de Fırat'ın doğusuna gireceğiz. Biz bunu Rusya ile de paylaştık, Amerika ile de paylaştık dedi. Türkiye'nin PKK, PYD, YPG, DAEŞ ve FETÖ'ye karşı mücadele verdiğine dikkati çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye politikasına ilişkin bilgi vererek, "Oralardan bize bu taciz atışları devam ettikçe bizim sessiz kalmamız mümkün değildir ve şu anda biz bir yere kadar sabrederiz, o sabrın bir sonu var" şeklinde konuştu Cumhurbaşkanı Erdoğan. Milat gazetesinin manşeti, İstanbul-İzmir otoyoluyla mesafeler kısalıyor, birlik yolu. Öldük bittik diyenlere inat, Türkiye'yi birleştiren dev projeler hayata geçiyor. Marmara'yı Ege ve Batı Akdeniz'e bağlayan İstanbul-İzmir otoyolu Başkan Erdoğan tarafından hizmete açıldı diyor Milat gazetesi. Star gazetesinin manşeti, dev yatırımlarla yeni bir tarih yazdık. Başkan Erdoğan, İstanbul-İzmir arasını 3,5 saate indiren otoyolun 192 kilometrelik son bölümüyle Bursa Şehir Hastanesi'nin açılışını yaptı. Bugün bir tarih yazıyoruz, İstanbul'u İzmir'e farklı bir şekilde bağlıyoruz. Diğer taraftan da Bursa'ya muhteşem bir şehir hastanesini kazandırıyoruz dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan dün yaptığı konuşmada. Başkan Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı sisteminde olduğu gibi Türk demokrasisini güçlendirecek reformlara imza atacağını da söyledi. Yeni reformlara imza atacağız diyor haberin başlığı. Bursa'da AK Parti teşkilatıyla bir araya gelen Erdoğan, Büyük Türkiye hayalini gerçekleştirmek için çalıştıklarını vurguladı. Önümüzdeki seçimsiz 4 yılın öneminin farkındayız. Bu dönemi ülkemizde güçlendirmenin, AK Parti'de yenilenme ve birleşmenin vesilesi haline getirmek istiyoruz ifadesini kullandı. Diriliş Postası'nın manşeti, mega açılışlar günü. Türkiye mega projelerini bir bir hayata geçiriyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan önce İstanbul ile İzmir arasında 8,5 saati bulan seyahat süresini 3,5 saate düşürecek otoyolun, sonra da Bursa'da inşa edilen dev şehir hastanesinin açılışını gerçekleştirdi demiş Diriliş Postası. Akşam gazetesinin manşeti, Uber FETÖ. FETÖ'nün yayın organı Zaman'ın eski yayın yönetmeni Abdülhamit Bilici, Uber şoförü olarak akşam Washington temsilcisi Yavuz Atalay'ın karşısına çıktı. Amerika Birleşik Devletleri'nin DMV olarak adlandırılan bölgesinde aracıyla Uber şoförlüğü yapan Bilici'nin profili taksi çağıran Atalay'ın sistemine düştü. Bilici, müşterinin Türk olduğunu anlayınca buluşma yerine gelmedi. Yavuz Atalay'ın "Neden gelmiyorsunuz?" diyerek mesajla temasa geçtiği FETÖ firarisi, "Kaza yaptım" yalanına sarıldı. Uber profilinde Abdülhamit Bilici'nin bir yıldır bu işi yaptığı ve yaklaşık 7000 yolcu taşıdığı yazıyor. Bugün Bugün son gazetemiz Yeni Akit gazetesi olacak. Yeni Akit gazetesinin manşeti ekonomimize doping olacak. Erdoğan, İstanbul-İzmir arasını 3,5 saate indiren otoyolu açtı. Türkiye, İstanbul-İzmir otoyolu projesiyle toplam 11 milyar dolarlık bir yatırıma sahip oldu. Projenin ekonomiye sadece zaman ve yakıt katkısı yıllık 3,5 milyar lira olacak. Turizm ve sanayimiz şahlanacak demiş Yeni Akit gazetesi.
Ankara'da gündemde neler var?
Şimdi de TRT Merkez Haberler'deyiz sevgili dinleyicilerimiz. Muhabirimiz Ergül Birgül hattımızda bizi bekliyor. Ergül Birgül merhaba.
Merhaba, iyi sabahlar, iyi yayınlar diliyorum.
Sözü size bırakıyoruz. Bugün gündemde hangi başlıklar var?
Şöyle, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'da ancak henüz resmi programı açıklanmış değil. Kendisinin başkente gelmesini bekliyoruz ve gün içerisinde de burada da bazı programlarının olmasını bekliyoruz. Bu bağlamda bugün başkent Ankara'da diplomasi ağırlıklı bir gündem olduğunu söyleyebiliriz. Zira Dışişleri Büyükelçiler Konferansı bugün başlıyor. Sabah erken saatlerde başladı program. Dışişleri Şehitliği'ndeki törenle beraber başladı. Ardından Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun ve beraberindeki büyükelçilerin Anıtkabir ziyaretiyle devam etti. Şu sıralarda da Anıtkabir ziyareti devam ediyor. Ardından da söylediğim gibi resmi açılış olacak. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu kürsüde olacak. Ardından da sırasıyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı, Özbekistan Dışişleri Bakanı ve Ürdün Dışişleri Bakanı da yine kürsüde olacak ve bugün itibariyle Dışişleri Büyükelçiler Konferansı da başlamış olacak. Diğer yandan malumunuz dış politikada başkentte öncelikli gündemlerden biri Amerika Birleşik Devletleri askeri heyetiyle barış koridoru mesaisi var bugün başkentte. Diğer yandan gözler bir tarafta Doğu Akdeniz'de. Doğu Akdeniz'de son durum ne olacak? Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in bugün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne bir ziyareti var. Öncesinde bu konuya ilişkin olarak bazı açıklamalar yapmasını bekliyoruz. Diğer yandan ekonomi başlığı da yine var bugün. Saat 10 itibariyle TÜİK Temmuz ayı enflasyon verilerini açıklayacak. Kamuoyunun ve ekonomi çevrelerinde yine gözü kulağı bu açıklamada olacak diyebiliriz. Ve son olarak hem öğrencileri hem de ailelerini yakından ilgilendiren bir konu var. Bugün LGS 1. nakil sonuçları da açıklanacak. Başkent Ankara'da gündem bu şekildeydi. Öne çıkan maddeler bu şekildeydi. Sözü yeniden size bırakalım.
Ergül Birgül teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz size.
Türkiye'nin ve dünyanın sıcak gündem maddeleri, günü bekleyen gelişmeler, dünden bugüne yansıyanlar, gazete manşetleri, spordan hava durumuna, ekonomiden güncel olaylara, hayata dair her şeyi bulacağınız Yeni Gün programı hafta içi her gün 9.05-10.30 arası TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.
Sevgili dinleyicilerimiz, stüdyomuzda konuğumuz Türkiye Yazarlar Birliği Başkan Yardımcısı Tarkan Zengin. Hoş geldiniz programımıza.
Hoş bulduk. Arzu Hanım, iyi yayınlar.
Teşekkür ediyoruz. Sağ olunuz. Bugün gazetelerde öne çıkan başlıkları ve manşetleri sizinle birlikte değerlendireceğiz. Gazete manşetlerine baktığımızda dün yapılan iki önemli açılış, orada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması sırasında yaptığı açıklamalar manşetlere taşınmış. Bir kere İstanbul-İzmir otoyolunun açılışını yaptı dün Cumhurbaşkanı Erdoğan. Yapımına 2010 yılında başlandı diyor Hürriyet gazetesi ve dün açılışın yapılmasıyla birlikte İstanbul otoyol İzmir arası 100 kilometre kısaldı. 3,5 saate düştü iki şehir arasındaki yol. Nasıl değerlendireceksiniz?
Bunlar Arzu Hanım aslında Türkiye'nin mega projeleri dediğimiz projelerinden birisi. Bütün dünyada ulaşım çok önemli. Ulaşım sadece insanları birleştirmekle kalmıyor. Ülkedeki üretim ağını, ticareti, ilişkileri geliştiren bir şeye de vesile oluyor. Dolayısıyla İstanbul'da, İzmir'de Türkiye'nin en büyük kentlerinden iki tanesi hem ürettiği ticaret bakımından, istihdam bakımından hem de en büyük iki kentinden biri. Bunların ulaşım mesafelerini kısalmış olması Türkiye açısından önemli. Bir de bu tür projeler birbirine entegre projeler. Yani bir taraftan hava yolu, kara yolu, deniz yolu, bütün bunların bir arada yapılmış olması da Türkiye adına hem bugünlerde yapılıp açılmış olması da başka anlamlar ve mesajlar da taşıyor. Yani çünkü özellikle son bir yıldır Türkiye'ye yurt dışından özellikle döviz kuru üzerinden yapılan işte ekonomik operasyonlar var. Derecelendirme kuruluşları üzerinden yapılmış operasyonlar var. Türkiye bütün bu olumsuzluklara rağmen yoluna büyük projelerle devam ediyor. Bu açıdan da ben çok önemli bir mesaj olarak görüyorum. Sadece bu otoyolunun açılışı değil, aynı zamanda aynı hat üzerinde bulunan Bursa'da da çok büyük bir şehir hastanesinin yapılmış olması, onun da açılışının yapılmış olması da yine aynı mesajı taşıyor. Yani birçok moral bozucu açıklamalar yapılıyor Türkiye'nin geleceğine dair, ekonomisine dair. Bütün bunlar Türkiye'nin yani bazen olumsuz bir takım etkiler olsa da yoluna güçlü bir şekilde devam ettiğinin göstergesi olarak okumak lazım.
Peki şimdi orada açılış töreninde Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı konuşmada önemli konulara değindi. Biraz da ondan bahsedelim. Bir kere epeydir konuşulan Fırat'ın doğusuna operasyon ihtimaliyle ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan Fırat'ın doğusuna gireceğiz. Bunu Rusya ve Amerika ile paylaştık dedi. Ve oradan taciz atışları devam ederken sessiz kalamayız. Bir yere kadar sabrederiz diye de sözlerine ekledi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Bu açıklamayı nasıl değerlendireceksiniz?
Şöyle Arzu Hanım, Suriye politikasında Türkiye öteden beri bir takım yani hem iddiaları hem de önemli politikaları var. Ancak bunu müttefiklerimizi ikna etmekte Türkiye biraz zorlanıyor. Ama her seferinde Türkiye'nin ortaya koyduğu politikalara zaman kaybediyoruz ve sonunda aynı noktaya geliyorlar. Örneğin DAEŞ'le mücadeleyi hatırlayın. Yani Türkiye öteden beri bu DAEŞ terör örgütüne karşı birlikte mücadele etmemiz gerektiğini, PYD ve YPG gibi terör örgütlerinden destek alınmadan Türkiye'nin bu mücadelenin içinde yer alması gerektiğini hep söylemişti. Önce Türkiye'yi uzak tuttular ama o müttefiklerimiz içerisinde DAEŞ terör örgütüne en önemli zayiatı verdiren Türkiye oldu. 3000 teröristi etkisiz hale getirdi. Ve DAEŞ'in başarısında Türkiye'nin bu operasyonlarının ve mücadelesinin de önemli bir etkisi olduğunu gördük. Yine Türkiye'nin Suriye ile ilgili temel politikalarından biri de Suriye içerisinde güvenli bölgeler oluşturup başta işte mülteciler olmak üzere kendi topraklarına geri dönmesini sağlayacak güvenli bölgeler oluşturmaktı. Buna da biliyorsunuz uzun yıllar karşı durdular ve sonunda Türkiye'nin kendi operasyonlarıyla bölgede oluşturduğu işte İdlib, Cerablus gibi güvenli bölgelerde şu anda vatandaşlar yani Suriye'nin kendi halkı yaşamaya devam ediyor. Burada da uzun zamandan beri Türkiye'nin bir güvenlik koridoru oluşturmasını söylüyor. Ama müttefik, sözde müttefik diyelim. Bunlar sürekli Türkiye'yi oyaladılar. Yapacağız dediler, tartışalım dediler, konuşalım dediler. Ama maalesef Türkiye'yi bir NATO ülkesi olmasına rağmen bu yaşadığı güvenlik riskiyle baş başa bıraktılar ve Türkiye her seferinde Sayın Cumhurbaşkanımızın söylediği gibi kendi göbeğini kendi kesmek zorunda kaldı. Dolayısıyla bugün aslında yaşadığımız arzuların biraz da Türkiye'nin bu güvenlik, ulusal güvenliğini ilgilendiren meselede üzerine düşeni yapmasıdır. Ya bunu da anlamak lazım. Yani bunun 10 bin kilometre öteden kendi ulusal güvenliklerini ne gerekçelendirerek Türkiye'de, işte Suriye'de, Irak'ta, Afganistan'da kendi ulusal güvenlikleri için operasyon yapan ülkelerin Türkiye'nin sınırında 800 kilometreye yakın bir sınırı olan ülkedeki yaşananlara karşı da bu güvenlik, ulusal güvenliğini ilgilendiren meselede üzerine düşeni yapmasını yani herkesin kabul etmesi gerekiyor. Yani sadece kabul etmek değil Arzu Hanım, aynı zamanda eğer gerçekten bizim müttefiklerimiz de bize yani müttefik olarak bizi görüyorlarsa ve Türkiye'yi de NATO'nun bir parçası olarak görüyorlarsa, bırakın bu operasyonlara karşı olmayı, Türkiye'nin yanında bu operasyonlara destek vermeleri gerekir. Ama maalesef Türkiye son yıllarda hep gördüğümüz gibi bu sözde müttefiklerin operasyonlara karşı duruşunu görüyoruz. Dün sanırım bir açıklama daha geldi. İşte Amerikalı bir yetkiliden. Ya biz kendi müttefiklerimizi koruruz. Yani kim kimi koruyacak, nasıl koruyacak, bunu önümüzdeki günlerde göreceğiz. Ama Türkiye bu konuda çok kararlı. Yani dün Zeytin Dalı operasyonuna da karşı geldiler ama Türkiye bunu yaptı. Fırat Kalkanı'na da karşı gelmişlerdi. Türkiye bu operasyonu yürüttü ve başarıyla çıktı. Bugün de Fırat'ın doğusuna Türkiye her halükarda operasyon düzenleyeceğini zaten ifade etti. Bu kararlılık devam ediyor. İşte dün gelen Amerikalı heyet var. Bugün de Milli Savunma Bakanı ile görüşecekler. Bu yüzden Sayın Cumhurbaşkanı'nın oradan vermiş olduğu mesajlar da önemli. Biz bunları paylaşmamız gereken yerlerle paylaştık ama biz bu operasyonları yapacağız. Dolayısıyla bugün şayet Amerikalı heyetin daha önceki operasyonlarında da yaptığı gibi işte bir bakalım, müdahale edeceğiz diye bir oyalama taktiği içerisinde olursa, çünkü bunlar biz biliyoruz ki orada kendilerine müttefik olarak gördüğü terör örgütlerine zaman kazandırmak, onlara yapılacak operasyonun etkisini azaltmak için bir takım oyalama taktiklerinin uyguladıklarını biliyoruz ama Türkiye zaten hani bunu hem kamuoyu önünde de masada da muhataplarına bugün iletecektir. Türkiye öyle görünüyor ki yakın zamanda bu terör örgütleriyle mücadelesini sürdürecek ve orada Türkiye'nin sınır boyunca bir güvenlik koridoru oluşturacaktır.
Evet, o zaman bu mesajlar aynı zamanda Amerika'dan gelen bu heyet içinde mesajlar. Öyle altını çizmek gerekiyor.
Öyle Arzu Hanım, yani uluslararası ilişkilerde böyledir. Görüşmeler işte bugün başlayacak. Bu mesajlar üstelik Türkiye'nin en yetkili ağzından ve kamuoyu önünde bir defa daha muhataplarına aktarılmış oldu.
Türkiye gazetesinde barış koridoruyla ilgili bir haber var. Beş aşamada güvenli bölge diyor. Biraz önce ayrıntılarını dinleyicilerimizle paylaştık. Geçen hafta önemli bir toplantı vardı. Milli Güvenlik Kurulu toplantısı. O toplantının sonucunda ortaya çıktı barış koridoru başlığı. Bunu nasıl değerlendireceksiniz?
Bu Arzu Hanım, zaten Türkiye'nin biraz önce söyledik baştan beri, yani kendi sınır hattı içerisinde, çünkü uluslararası terör örgütlerinin cirit attığı bir yerden bahsediyoruz. Yine PKK terör örgütünün devamı olan PYD, YPG terör örgütünün kontrolünde bulunan bölgelerden bahsediyoruz. Yine DAEŞ terör örgütünün her ne kadar yani etkisizleştirilmiş olsa da harekete geçtiği ve bunların ilginçtir. Yani PYD, YPG ile sözde mücadele eden DAEŞ'in Türkiye'ye karşı ortak mücadele ettiklerini de biz gördük. Dolayısıyla Türkiye yani her gün Buradan gelen riskler var. Şehitler veriyoruz. Operasyonlar yapılıyor. İşte bugün Pençe Harekatı'nda yine benzer şekilde şehitler verdiği bir ortamda yani böyle bir koridoru mecburen oluşturmak zorunda. Artık şunu biliyoruz ki Arzu Hanım, yani ülkeler kendi sınır güvenliklerini sadece kendi sınırlarında oluşturdukları güvenlik koridorlarıyla oluşturamazlar. Yani Türkiye'nin güvenliği işte yani kendi sınırının en az 40-50 kilometre ötesinde oluşturacağı bir hatla mümkün olabiliyor. Bu nedenle Türkiye bunu gördü ve daha önce yaptığımız Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı Harekatı'yla bu koridorun o aslında terör koridoru olacak koridorun tam da ortasından bu yapının bir araya gelmesini engellemiş oldu. Dolayısıyla şimdi yapmak istediğimiz, ya yani Türkiye'nin yapmak istediği aslında o sınır hattımız boyunca bu güvenlik barış koridoru diyelim, barış koridorunu oluşturmaktır. Burada da yine Türkiye'nin temel tezlerinden bir tanesi işte 30-35 kilometreye kadar bu hattı uzatmak. Ama işte duyuyoruz, yani bunlar hani görüşülüyordur muhtemelen. Amerika'nın da bu koridorun 10-14 kilometre olması gerektiği yönünde düşüncelerin oldu. Dolayısıyla Türkiye bu iddialarında güçlü bir şekilde devam ediyor. Yani bunu da böyle güçlü bir şekilde bu tür politikalarımızı, bağımsız politikalarımızı uygulamamız da Türkiye'nin gücünü de aynı zamanda gösteren bir şey. Çünkü Türkiye savunma sektöründe 2002 yılında %20 millileşme varken bugün %70'lere çıkardı bu rakamı. Hatta bazı savunma ürünlerinde, örneğin insansız hava araçları ve silahsız insansız hava araçlarında, İHA ve SİHA'larda %95'lere, %97'lere çıkarttı millileşmeyi. Dolayısıyla bugün tanklarımızla, silahlarımızla, işte İHA'larımız, SİHA'larımız da bu operasyonları yapacak bir noktaya geldik. Bugün eğer masada elimiz güçlü ve biz Türkiye kendi göbeğini kendi kesecek, buraya kesinlikle müdahale edecek diye terör örgütlerine karşı bu mücadelede bu altyapımızın da etkisi var. Bunun da 2002'den sonra hızlanan savunma sektöründeki millileşmenin de bu bağımsız politikalar oluşturmanın ve masaya güçlü oturmanın da ne kadar etkili olduğunu da Arzu Hanım bugün görüyoruz. Onun için Türkiye inşallah önceki operasyonlarda olduğu gibi, harekatlarında olduğu gibi bu Fırat'ın doğusunda oluşturulacak o barış koridorunda bence başarılı olup orada bir hat oluşturacaktır.
Peki, şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ekonomiye yönelik mesajları da vardı dün yaptığı konuşmada. Birazdan ekonomi köşesinde de ayrıntılı bir şekilde değerlendireceğiz. Ama bu başlıkları size de soralım. Faiz inecek, enflasyon düşecek, yatırımlarınızı genişletin, istihdamı artırın dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Nasıl değerlendireceksiniz?
Evet, biraz sonra Levent Hoca ile konuşacaksınız herhalde, o daha iyi açıklayacaktır ama ben özellikle Türkiye'nin son bir yıldır bu maruz kaldığı ekonomik operasyonlara karşı güçlü bir şekilde ayakta durduğu görülüyor. Tabii Cumhurbaşkanı'nın orada Arzu Hanım dikkat çeken bir ifadesi var. Özellikle ücretli çalışanlara, üretim yapanlara yönelik de yani korkmayın, yatırımlarınızı yarından itibaren yapın demesi önemli. Türkiye'nin tabii bir istihdam problemi var, işsizlik problemi var. Bu bugünün sorunu değil. Yani Türkiye kronik işsizlik dediğimiz teknik olarak uzun dönemdir işsizlik sorunu yaşıyor. Çünkü Türkiye genç bir nüfus. Her yıl iş gücü piyasasına ben çalışmaya hazırım diyerek giren ortalama 750 bin kişi var. Dolayısıyla Türkiye her yıl Arzu Hanım bu 750 bin insana iş üretecek ki işsizlik aynı seviyede kalsın. Ve her yıl bu 750 binin üstüne 100 bin, 200 bin, 300 bin koydukça işsizlik bir miktar azalıyor. Dolayısıyla Türkiye zaten her yıl bu iş gücü piyasasına girenlere iş üretmek başlı başına bir başarı hikayesi aslında. O nedenle Yani özellikle Cumhurbaşkanı'nın vurgu yaptığı o üretim çarklarının dönmesi, orada hem istihdam sağlanması hem çalışana sayısının artırılması noktasında da dün yaptığı uyarıları ben o anlamda görüyorum. Zaten faiz ve benzeri enstrümanlarda geriye gidiş olduğunu, işte dövizde artık belli bir seviyenin yakalandığını da görüyoruz. Yani o nedenle Türkiye, yani işverenlerimiz cesur olmalı. Yani bu ülkede kazandıklarını bu ülke içerisinde yatırımla yeniden üretim çarkları içerisinde değerlendirmeni diye düşünüyorum.
Evet, bir de ücretliler için önemli bir dönem. Maaşlarla ilgili zam görüşmeleri devam ediyor. Onunla ilgili son durumda, onu da soralım yeri gelmişken.
Şöyle Arzu Hanım, kamu işçilerinin toplamda 185 bin, 190 bin civarında kamu işçileri var. Onların toplu pazarlık süreçleri devam ediyor. Şimdi akçeli maddeler dediğimiz parasal maddelerde görüşmeler devam ediyor. En son hükümet 6 artı 4 teklif etti. Önce 5 artı 4 teklif etmişti. Sonra 6 artı 4'e bu teklifini çıkardı. Ama işçi sendikaları bunu kabul etmediler. Müzakereler devam ediyor. Bu arada da geçtiğimiz Perşembe günü, yani 1 Ağustos'ta başlayan memur toplu görüşmeleri var. Orada da yaklaşık 3 milyon 200 bin çalışan memur var. 2 milyonu biraz aşan da emekli var. Yani toplamda 5 milyon 200 bin kişiyi ilgilendiren memur toplu görüşmeleri de devam ediyor şu anda süreç. Hükümet 16 Ağustos'ta memurlara teklifini sunacak. 20 Ağustos'a kadar da son gün işte o müzakereler devam edecek. İnşallah yani sonucunda çalışanlarımızın yüzünü güldürecek bir rakam ortaya çıkar diye ümit ediyoruz.
Yani önümüzdeki yılın zam oranları belki de 20 Ağustos'ta mı belli olacak?
Tam tarih belli şu anda, 20 Ağustos'ta son gün belli olacak. Yani 2020 ve 2021'in zamları belli olacak. Orada Arzu Hanım, tabii 20 Ağustos'ta uzlaşma olursa toplu sözleşme tamamlanmış olacak. Uzlaşmazlık durumunda da hakem heyetine gidecek. Hakem heyetinde de en son Ağustos'un son günü olan 30-31 Ağustos günü memurlara verilecek zam belli olacak. Yani masada uzlaşma olursa 20 Ağustos'ta bitmiş olacak. Uzlaşma olmadığı takdirde de hakem, kamu görevlileri hakem heyeti dediğimiz kurula gidecek. Orada da en son Ağustos'un son günü belli olacak.
Peki bakalım bu görüşmelerden ne tür bir sonuç çıkacak? Hep birlikte takip edeceğiz. Bir de Amerika Birleşik Devletleri'nden gelen bir haber var. Amerika Birleşik Devletleri 24 saat içerisinde iki kanlı saldırıya sahne oldu. 29 kişi hayatını kaybetti. Gece geç saatlerde de Chicago'da bir saldırı daha gerçekleşti. Orada da 9 kişi yaralandı. Ülkede 5 günlük yas ilan edildi diyor Milliyet gazetesi. Alt başlıklarında bu saldırıların ırkçılık ön plana çıkıyor. Nasıl değerlendireceksiniz?
Şöyle Arzu Hanım, yani bu Amerika'da özellikle silahsızlanma çok tartışılan bir konu ama yani bunun öyle olmadığında bu tür olaylar gösteriyor. Yani hani olay genç, ben haberleri sabah baktığımda özellikle cinayeti işleyenlerin genç yaşta insanlar olduklarını gördüm. Bu tabii hani hiç arzu edilmeyen olaylar. Onun için silahlanmanın ne kadar kötü bir şey olduğunu da aslında gösteren bir şey bu. Dolayısıyla yani bu tür olayların engellenmesi için belki sosyolojinin, işte bu dünyada yükselen o hani hem İslami fobiye, hem ırkçılık, hem ötekileştirme politikalarının işte bu tür olayları bazen tetiklediğini görüyoruz. İşte Yeni Zelanda'da da yaşamıştık benzer olayları. O nedenle ya bütün bunlar bize şunu gösteriyor ki yani şiddet dilini kullanmanın, ötekileştirme dilini kullanmanın, işte farklı din mensuplarını düşman göstermenin bazen işte bu tür genç insanları bile etkileyebildiğini gösteriyor. Bu anlamda bu dili de terk etmek lazım. Yani bir taraftan tabii dünyaya özgürlük mesajları verip, barış mesajları verip, öte taraftan da bu tür şiddet politikalarını desteklemenin doğru olmadığını her seferinde görüyoruz. Amerika'ya geçmiş olsun.
Evet, bu kez bir Hispanik fobia, Hispanik fobia diyor terörün başlığına gazeteler. Çünkü aynı Yeni Zelanda'daki saldırıda saldırganın yaptığı gibi bir manifestonun yayınlandığı bilgisi var. Orada Amerika Birleşik Devletleri'ni Hispanik istiladan kurtaracağını söylüyor saldırgan. Farklı başlıklar ama ayrımcılık sanıyorum dünyanın her tarafına yayılmış bir bela diyelim ve öylece sonuçlandıralım. Çok teşekkür ediyoruz programımıza katıldığınız için. Sağ olun.
Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum.
Sağ olunuz. Türkiye Yazarlar Birliği Başkan Yardımcısı Tarkan Zengin konuğumuzdu.
Radyomuza TRT TSR, programımıza ise TSR Yeni Gün kullanıcı adıyla Twitter'dan ulaşabilirsiniz. Ekonomideki son gelişmeler Yeni Gün'de.
Sevgili dinleyicilerimiz, şimdi de ekonomide yaşanan gelişmeleri konuşacağız. Stüdyomuzda konuğumuz Polis Akademisi öğretim üyesi yardımcı doçent doktor Mehmet Levent Yılmaz. Hoş geldiniz programımıza.
Hoş bulduk, iyi yayınlar.
Evet, ekonomideki gelişmeleri yine enflasyon başlığıyla başlayalım. Bugün Temmuz ayı enflasyon rakamı açıklanacak diyor haberler. Nasıl bir beklenti var?
Ya açıkçası Temmuz ayında birazcık o enflasyonun düşüş trendine çok kısa bir ara verecek gibi görünüyoruz. Beklentiler geçtiğimiz ayki enflasyonun bir tık üstünde bir enflasyon rakamı gelecek gibi ama hani öyle çok yüksek bir rakam, hani enflasyondaki düşüş trendini yani uzun vadeli trendi etkileyecek büyüklükte bir rakam gibi görünmüyor. Biraz 16'larda olacak
böyle
gibi
olur?
Görünüyor. Yani konjonktürel etkiler çok fazla oluyor enflasyonda, biliyorsunuz. Yani dönemsel etkiler çok fazla oluyor. Bir de bu malumunuz işte petrol fiyatlarındaki hareketler Türkiye'de enflasyonu çok etkileyen konulardan bir tanesi. İşte bu Hürmüz Boğazı'ndaki bir süreden bu yana devam eden İran ve İngiltere arasındaki gerilim petrol fiyatlarını biraz yukarı yönlü itti. Onların etkileri mutlaka olacak. Onun dışında bir de bizim tabii uzunca bir süreden bu yana takip ettiğimiz gıda fiyatları konusu var. Orada da işte bu mevsimsel geçişler etkili. Oysa yani yaz aylarında biliyorsunuz sebze ve meyvede fiyatlar çok aşağı doğru hareket ediyor. Bu dönem biraz gecikmeli geliyor onun etkisi. Çünkü gerçekten yaşadığımız o kur şokunun ardından özellikle üretim maliyetleri ve finansman maliyetlerindeki artış hemen hemen her kalemi etkiledi. Biliyorsunuz işte daha faizde yeni geçtiğimiz haftalar itibariyle 24'ten 19.75'e gelebildik Merkez Bankası politika faizinde. Bu arada başta tarım olmak üzere pek çok sanayinin finansmanında girdi olarak kullandığımız maliyetler hep o politika faizinin üzerinden belirleniyordu. Şimdi yavaş yavaş orada aşağı yönlü trend başlayacak. Yani daha hızlı kırılmayı bu aydan itibaren göreceğiz enflasyonda, ama işte ilk bu ay Temmuz'da birazcık bahsettiğim etkilerden dolayı bir tık üstünde olacak önceki ayın. Öyle görünüyor. Tahminler onu gösteriyor. Ama genel trendi etkileyecek bir rakam değil.
Peki, şimdi yine hafta sonuna düne dönersek İstanbul-İzmir otoyolunun açılışında Cumhurbaşkanı Erdoğan ekonomiyle ilgili de önemli açıklamalar
Evet.
yaptığı konuşmasında Merkez Bankası'nın geçtiğimiz günlerde sizin de altına çizdiğiniz yaptığı faiz indirimine değindi Cumhurbaşkanı ve dedi ki daha da inecek. Enflasyon da düşecek. Buna göre yatırımlarınızı genişletin, istihdamı artırın dedi. Nasıl değerlendireceksiniz? Enflasyon oranına göre belki önümüzdeki süreçte Merkez Bankası faizlerle ilgili yeni rakamlar
Şimdi
açıklayabilir.
açıkçası Merkez Bankası'nın önünde önemli bir hareket alanı var. Faizleri aşağı yönlü hareket ettirebilmek için, indirebilmek için. Bunu biz bir süreden bu yana konuşuyorduk zaten. Tabii orada bir kan değişikliği de oldu biliyorsunuz. Merkez Bankası Başkanlığı'nda Başkan Yardımcısı Sayın Murat Uysal artık başkan olarak devam ediyor ve Uysal'ın geçtiğimiz hafta yapmış olduğu o enflasyon raporu toplantısında verdiği mesajlar da önemliydi. Orada bizim de belirttiğimiz üzere, daha önceki yayınlarda söylediğimiz üzere, acaba alan açılır mı? Alan açılırsa Merkez Bankası nasıl bir hareket eder sorusuna çok net bir cevap verdi. Alan oldukça biz faizleri aşağı yönlü hareket ettireceğiz dedi Sayın Murat Uysal. Şimdi elimizde bir kere bu var. Yani Merkez Bankası Başkanı alan açıldığı anda faizleri indireceğini zaten beyan etti. İkincisi, teknik olarak zaten buna imkan sağlayan bir atmosfer oluşmuştu bir süreden bu yana. Hem kurdaki aşağı yönlü hareket, hem de biraz önce de konuştuğumuz üzere enflasyonun bir süreden bu yana aşağı yönlü trendi faiz indirimleri için bir alan açmıştı. Biz faiz indirimleri için şuna bakıyoruz. Yani o ayki enflasyona bakmayız. Önümüzdeki 12 ay enflasyon beklentisi ne? Önümüzdeki 24 ay enflasyon beklentisi ne? Yıl sonuna enflasyon beklentisi ne? Biz ona bakarız. Yani o ay spesifik bir gelişme olabilir. İşte petrol fiyatlarındaki hareket etkileyebiliyor veya bir ürün grubunda beklenmedik bir hareket etkileyebiliyor. İşte bazı ürünlerde işte yapılan fiyat ayarlamaları, yukarı yönlü zamlar etkileyebiliyor, ama onlar aylık şeyler, etkiler. Biz uzun dönemli etkisine bakarız. Yani yıl sonunda enflasyon ne olacak? Şimdi yıl sonu enflasyon beklentisi Merkez Bankası'nın sürekli aşağı yönlü revize ediliyor. 12 ay sonraki enflasyon beklentisi aşağı yönlü revize ediliyor. 24 ay sonraki enflasyon beklentisi aşağı yönlü revize ediliyor. Böyle bir ortam, enflasyondaki bu aşağı yönlü beklentilerin olduğu ortam, faiz indirimi için aslına bakarsanız bir alan açar. İkinci kısım kurdaki hareket. Kurda biliyorsunuz her türlü negatif etkiye rağmen, işte Türkiye-Amerika arasındaki ilişkiler, işte bu S-400'ler üzerinden ortaya çıkan atmosfer, Amerika'nın Türkiye'ye olası yaptırımlarının konuşulduğu bir ortamda bile, işte bugün itibariyle dolar TL'de 5,60'lardayız. Oysa biz o haftaya zaten 5,61'lerde falan gelmiştik. Faiz indiriminin ardından işte kur uçacak gibi yorumlar vardı ki biz buna katılmıyorduk biliyorsunuz. 5,50'lere doğru bir hareket yapmıştı dolar. İşte Fed'in işte geçtiğimiz hafta yapmış olduğu faiz indirimi, ama faiz indiriminin ardından Fed Başkanı Powell'ın yaptığı açıklamalarda hani o kadar hızlı faiz indirimi olmayacağını veya bir faiz indirimi döngüsünün başlangıcı olmayacağına yönelik ifadesi biraz frenledi orada kurdaki hareketi, aşağı yönlü hareketi. Ama özetle hem enflasyon beklentisi hem kur hareketleri zaten Merkez Bankası da belirli bir alan açıyordu. Bir de Türkiye'nin ihtiyacı var bu faiz indirimlerine, çünkü başta reel sektör olmak üzere artık durma noktasına gelen ekonomik, iktisadi faaliyetlerin yeniden canlanması gerekiyor. İşte Sayın Cumhurbaşkanı'nın da dünkü açılışta altını çizdiği konu aslında bu. Yani artık hani işimize gücümüze bakalım, yatırımlarımıza bakalım, istihdama bakalım. Çünkü geçtiğimiz yıl Ağustos ayındaki kur şokunun ardından hızla artan üretici fiyatlar endeksi, üretici fiyatlar endeksinin tüketici fiyatlarına yansıması, enflasyonun %25'lere gitmesi, TÜFE'nin üretici fiyatlarının %50'lere gelmesi. Şimdi o geçişkenlikler kolay yönetilmiyor. Onun için biraz zaman geçmesi gerekiyor. Bizim fiyat yapışkanlığı dediğimiz bir şey de vardır iktisatta. Fiyatlar hızlı gider yukarı ama aşağı aynı hızla gitmez. Yani daha yavaş indiğini görürsünüz fiyatların. Şimdi onun da etkileri var. Bu kapsamda Türkiye'nin bu faiz indirimine de ihtiyacı vardı. Şimdi bu konu Türkiye'nin işte artık önümüzdeki dönemde yeniden büyümeye başlaması, yeniden istihdam oluşturması, reel sektörün yeniden canlanması konusu doğrudan faizle alakalı. Çünkü Türkiye'de işletmelerin finansman açığı var, finansmana ihtiyacı var ve bu finansmana öncelikle finansmana erişebilmesi gerekiyor işletmelerin. Finansmana erişimde de maliyetin uygun olması gerekiyor. Bir örnek verelim. Diyelim ki Türkiye ile eşdeğer olabilecek, bizim rakibimiz olabilecek, özellikle ihracatta rakibimiz olabilecek bir ülkeyle Türkiye'yi kıyasladığımızda sizin finansman maliyetiniz %25, yani 100 TL'lik bir ürün üretebilmek için eğer bunu krediyle yapıyorsanız 125 liraya mal ediyorsunuz demek. Rakibinizin diyelim ki finansman maliyeti %10'sa zaten siz daha başlarken 15 birimlik bir dezavantajla başlıyorsunuz. Şimdi hal böyle olduğu zaman o sizin rekabetçiliğinizi de etkiliyor. Bu bir o zaman üretemiyorsunuz çünkü ihracat yapamayacaksınız. Niye sizi tercih etsin? Daha fazlaya ürettiğiniz daha yüksek bir fiyatla sattığınız için. Şimdi onun dengelenmesi noktasında da bizim aşağı yönlü bir faiz indirimine ihtiyacımız vardı.
Evet, peki bakalım önümüzdeki süreçte neler yaşanacak hep birlikte göreceğiz. Bir yandan da yaklaşan Kurban Bayramı dolayısıyla aslında çalışanlar bir anlamda kulak kesildiler. Acaba bu tatil 9 güne uzar mı? Çünkü arada bir 2 günlük çalışma günü var. Birleştirilir mi? Uzun süredir tartışılıyor. Turizm Bakanı bir açıklama yapmış. Aslında pek gerek yok diyor tatile. Çünkü otellerin tamamıyla dolu olduğunu, turizm sektörünün de iyi durumda olduğunu söylüyor. Bir turizm boyutu var, bir de sanayi kesimi var. Oradan da tatilin uzamaması gerektiğini
Evet.
söyleyen sesler yükseliyor. Nasıl
Şimdi
değerlendireceksiniz?
açıkçası biz çok tatil yapan bir ülkeyiz. Gerçekten işte hemen hemen tatil yapabilmek için elimizdeki her türlü fırsatı kullanan bir ülkeyiz. Ve işte biliyorsunuz geçtiğimiz yıl, geçtiğimiz Ramazan bayramında da biliyorsunuz uzunca bir tatil yaptık. Şimdi tatiller evet turizm sektörünün canlanması için, yani otellerdeki doluluk oranı için bir anlam ifade ediyor. Burayı kabul ediyoruz. Ama şimdi bir de bu işin sanayi boyutu var, üretim boyutu var. Şimdi biz tatilleri uzattığımız her ay hem üretim tarafında hem de ihracat tarafında aşağı yönlü gidiyoruz. Bu da makroekonomik bir gösterge olan işte hem ihracat tarafını hem büyüme tarafını negatif etkiliyor. İşte onu mevsimsellikten arındırıyoruz falan ama sonuç itibariyle tatil demek kapalı demek. İşletmeler kapalı demek, ihracat kapalı demek. Şimdi orada turizm tarafında zaten turizm mevsimindeyiz. Yani zaten gerçekten otellerde dolu ama otelleri doldurmak için tatil mantığı aslında bizim çok işimize yarayan bir mantık değil. Şimdi bazı dinleyicilerimiz bana belki içten içe kızıyor olabilirler ama şimdi zaten bizim yapmamız gereken şey katma değer üreten sanayide işte diğer sektörlerde katma değer oluşturan işler yapmak. Şimdi bir tarafta katma değer oluşturan işi durduruyoruz. Diğer tarafta zaten alanı olan, zaten çalışan, zaten mevsiminden dolayı turist geliri yani turizm geliri yüksek olan bir sektörü yöneltmeye çalışmak hani çok Türkiye'nin işine yarayan bir seçenek değil maalesef. Elbette insanların dinlenmeye ihtiyacı var ama hani biz dediğim gibi başlarken söylediğim gibi çok fazla tatil yapan, çok fazla dinlenen bir ülkeyiz. Dolayısıyla bu kararı ben olumlu buluyorum. Yani tatil zaten hani o 2 günün birleşmesinin inanılmaz bir etkisi turizm sektöründe olmayacak.
Zaten
Çünkü
5 günlük bir tatil
yani
var
zaten
hafta
beş
sonuyla
günlük beş
birleştiğinde.
günlük bir tatil oluyor hafta sonuyla birleşince. Ha ne olurdu? O 2 gün birleşirdi. İşte belki onu işte turizm bölgelerinde değerlendirmek isteyen insan sayısı artabilirdi ama bu tarafta ya gerçekten o Perşembe ve Cuma gününün tatil olmamasından dolayı hem ihracat tarafında hem üretim tarafında ortaya çıkacak katma değerle o 2 günün otellerde geçmesiyle ortaya çıkacak değer arasında çok ciddi bir fark oluyor. Bunu işte geçtiğimiz Ramazan Bayramı tatilinde gördük. Hemen orada mesela ihracat rakamları hemen aşağıya düştü. Oradaki artış hemen duraksadı ve işte Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı da açıklama yaptı. İşte tatilden dolayı düştük. Hani
Evet.
değilse bir sorunumuz yok. Üretiyoruz, satıyoruz ama tatilden dolayı aşağı düştük dedi. Bu bakımdan ben hani sıcak bakıyorum. Yani o tatil olmaması kısmına. Ama bir de işin şu boyutu da var. Onu da değerlendirmek lazım. Evet, hani dönem dönem alınan bu kararlar, işte birleştirme kararlarının olumlu etkileri de oluyor mu? Evet, olumlu etkileri de oluyor. Ama baktığımızda, yani toplamdaki etkisine baktığımızda, Türkiye'nin gerçekleri açısından ben tatil olmamasını mantıklı buluyorum.
Peki, yani turizm sektörü hatta şunu da dile getiriyor. Senenin başında tatil miktarları, süreleri belli olsun, açıklansın.
Ya o açıdan bakarsanız şöyle, yani şimdi sektörlerin önünü açtığınız zaman, hani isteklerini yerine getirmeye başladığınız
Sonu
zaman onun
gelmez mi?
sonu yok yani. Hani bir de şöyle bir şey var. Özellikle turizm tarafında, zaten turizm sektörü biliyorsunuz işte Rusya ile yaşanan uçak krizinden sonra ciddi bir yara almıştı ama hükümet de çok destekledi turizm sektörünü. Hani bugün hükümete ihtiyacı, yani hükümet desteklerine ihtiyacı olmayan bir hale gelebilmesi turizm sektörünün o dönemki verilen desteklerden kaynaklanıyor. Yani çok ciddi uygun koşullarda krediler geldi, kredi garanti fonu kefaletli krediler geldi. Hani turizm sektörü ayakta kaldı ve güçlenerek çıktı aslına bakarsanız o senaryodan. Çünkü müşteri portföyünü çeşitlendirmek zorunda olduğunu öğrendi. Çünkü Rusya'dan turist geliyordu, uçak kriziyle kesildi. Bu sefer Rusya dışı ülkelerde operasyonlar yapmaya başladı. O açıdan baktığınızda hani elbette her işletmeci, her sanayi kolu önünü görmek ister. O odalarını bugünden doldurmak ister. Bunu kabul ediyoruz ama hani bu biraz da kolaycılık olur. Yani eğer hani turizm sektörü Türkiye'nin o 2 günü tatil etmesine bağlıysa bir gözden geçirmesi gereken de bir süreç var demektir. O açıdan ben ya o bir istek. Ama hani olmazsa olmaz bir şey değil. Türkiye'nin bu kadar fazla tatil yapmaması gerekiyor. İçinden geçtiğimiz konjonktür de bunu gösteriyor.
Peki, evet, gelişmeler bu şekildeydi. Sizinle birlikte değerlendirdik. Çok teşekkür
Ben teşekkür
ediyoruz
ediyorum.
programımıza katıldığınız için. Polis Akademisi öğretim üyesi, yardımcı doçent doktor Mehmet Levent Yılmaz konuğumuzdu.
Hava durumu raporları ve tahminleri yeni günde.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Karadeniz kıyıları, Akdeniz'in Toroslar kesimi, Sakarya, Tokat, Artvin ve Ardahan'la sabah ilk saatlerde Mersin, Kayseri ve Nevşehir çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Rize ve Artvin'in kıyı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın Marmara'nın güneybatısıyla Kuzey Ege'de kuzey yönlerden kuvvetli olarak eseceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının kuzeydoğu ve iç kesimlerde azalacağı, ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Bazı merkezlerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle: Ankara parçalı ve az bulutlu 27, İstanbul parçalı bulutlu 29, İzmir az bulutlu ve açık 33, Erzurum parçalı ve az bulutlu 26, Amsterdam sağanak yağışlı 24, Atina az bulutlu 31, Bağdat sıcak 44, Berlin parçalı bulutlu 26, Paris az bulutlu 29, Roma sisli 32, Saraybosna açık 26, Kiev yer yer sağanak yağışlı 21, Londra parçalı bulutlu 23, Moskova yağmurlu 14, Lefkoşa sıcak 38, Madrid açık 36, Mekke gök gürültülü sağanak yağışlı 42, New York açık 28 ve Viyana az bulutlu 28 derece.
Yerinden en yeni ve en güncel bilgilerle aktarıyoruz.
Bir telefon bağlantısıyla devam ediyoruz sevgili dinleyicilerimiz. TRT Bakü muhabiri Fatih Avanos hattımızda bizi bekliyor. Fatih Avanos merhaba. Sözü size bırakıyoruz. Bugün gündemde hangi başlıklar var? Fatih Avanos'la bağlantımızda bir problem var anladığımız kadarıyla. TRT Bakü muhabiri Fatih Avanos hattımızda. Arkadaşlarımız bağlantıyı kurmaya çalışıyorlar.
Eğer... Sesinizi duyuyorum.
Ah, merhaba Fatih Avanos.
Merhabalar.
Şimdi sözü size bırakalım. Bakü'den, Azerbaycan'dan bize neler aktaracaksınız?
Teşekkür ederim Arzu Hanım. Geçtiğimiz hafta oldukça hareketliydi. Tabii Azerbaycan gündemi, Azerbaycan-Ermenistan cephe hattında tansiyon yüksekti. Ateşkes ihlalleri ise yaşanmaya devam ediyor. 27 Temmuz'da Ermenistan tarafından ateşkes bozuldu. Bir askeri kamyon hedef alındı. Devlet sınır hizmetleri yaptığı açıklamayı, cephe hattının gerisinde bulunan bir askeri kamyona ateş açıldığı bildirildi. Sniperlar kullanıldı. Kamyonun ön tarafında hasar oluştuğu görüldü. Herhangi bir Azerbaycan askeri hayatını kaybetmedi, yaralanmadı. Ancak 28 Temmuz'da yine Ermenistan tarafı ateşkesi bozdu. Çatışmalarda yine sniperlar kullanıldı. Açılan ateş sonucu bir askeri ambulans bu sefer hedef alındı. Düşman cephe hattına ateşle karşılık verildi. Herhangi bir ölü ya da yaralanan olmadı. Ertesi gün, iki gün sonra 31 Temmuz'da yine Ermenistan tarafı ateşkesi bozdu. Bu sefer bir Azerbaycan askeri yaralandı. Sınır hattının Kazak tarafından, Ermenistan kuvvetleri tarafından açıldı bu ateş. Azerbaycan ordusundan cevap gecikmedi. Misliyle karşılık verildi. Yaralı askerin hemen tedavisine başlandı. Hayat tehlikesinin bulunmadığını ifade edelim. Yaşanan bu sıcak gelişmelerin ardından Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, sınır hizmetleri komutanı Elçin Guliyev'i bölgeye gönderdi. Cephe hattı ve askerlerin hazırlıkları kontrol edildi. Güvenlik tedbirleri artırıldı. Son olarak Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan açıklama geldi ve Cuma günü Ermenistan tarafından 20 kez ateşkesin bir kez daha bozulduğu ifade edildi. Özellikle Kazak bölgesi, Kuşçu Ayrımı, Mezem köyleri ve bazı isimsiz tepelerden Azerbaycan cephe hattına ateş açıldığı kaydedildi. Öte yandan tabii Cuma günü oldukça sıcaktı. Rusya'dan bir açıklama geldi. Yaşanan cephe hattında yaşanan bu gerginliklerin ardından Azerbaycan ve Ermenistan sınırında yaşanan gerginliklerden rahatsızlık bildirildi. Açıklama Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova'dan geldi. Rus sözcü sınırda yaşanan gerginliklerin bugüne kadar müzakere yoluyla elde edilen kazanımları tehlikeye attığını ifade etti. Tarafları görüşmeleri sürdürmeye, çatışmalardan uzak durmaya ve tansiyonu düşürmeye çağırdı. Azerbaycan'da 25 Temmuz'da hatırlayacaksınız bir savaş uçağı düşmüştü. Ve o düşen savaş uçağı Hazar üzerinde düştüğü belirtilen o savaş uçağını arama çalışmaları devam ediyor. Ve geçtiğimiz hafta Azerbaycan bu anlamda Türkiye'den destek istedi. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı arama tarama faaliyetlerine katılmak üzere bir sualtı arama kurtarma timi gönderdi Azerbaycan'a. Milli Savunma Bakanlığı'ndan geldi açıklama. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na ait 10 kişilik sualtı arama kurtarma timinin Hazar Denizi'ne düşen savaş uçağının enkazını ve pilotunu arama çalışmalarına başladığı bildirildi. 25 Temmuz'da düşmüştü. Pilotu ve enkazı hala arama çalışmaları devam ediliyor. Ancak henüz maalesef enkaza ulaşılabilmiş değil. Bunu da ifade edelim. Türk İşbirliği ve Kalkınma Ajansı TİKA Azerbaycan'da geçtiğimiz hafta bir ilke imza attı. Başkanlık Azerbaycan'da geleneksel yayla kültürü ve oba geleneklerinin tarihsel ve kültürel ögeleriyle yaşatılması ve tanıtılması amacıyla Milli Yayla Festivali düzenledi. Gedebey Valiliği ve Cevat Han Vakfı işbirliğinde gerçekleşti bu festival. 16 ülkeden katılımcılar vardı. On binlerce insan Gedebey'deki o Miskinli Düzyurt Yaylası'nda gerçekleşen festivale katıldı. Türkiye'den de konuklar vardı. Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan katıldı. Açılışta Azerbaycan Tarım Bakanı, Gedebey Valisi ve TİKA yetkilileriyle birlikte Bilal Erdoğan'ın birlikte gerçekleştirdiğini ifade edelim. Festival için geleneksel Orta Asya, Anadolu ve Kafkasya motifli bir etno kasaba kuruldu. Ozanlar aşıklık sanatından eserlerini tanıttı. Geleneksel spor müsabakaları yapıldı. Karabağ atları gösterileri çok güzeldi. Köylüler yayla mutfağı ve tarım ürünlerini sergiledi. Ve festival 3 gün boyunca devam etti. Ağustos ayı sonuna kadar da etno kasabanın açık kalacağını ifade edelim. Azerbaycan'dan yine güzel bir haber geldi. Azerbaycan'a ilgi her geçen gün artıyor diyebiliriz. Azerbaycan Devlet Sınır Hizmeti yılın ilk 6 ayı için ülkeye giriş çıkış verilerini açıkladı. Ülkeye 2019 yılı Ocak-Haziran dönemi gelen turist sayısı geçen yılın aynı dönemine göre %7 arttı. söz konusu dönemde 185 ülkeden turistin Azerbaycan'a geldiğini ifade edelim. Yaklaşık 1,5 milyon kişi geldi ve ülkeye girişlerin istatistik verilerine baktık, biz de tabii merak ettik. %29'u Rusya'dan, %24'ü Gürcistan'dan ve 3. sırada da %10,5 ile Türkiye'nin geldiğini söyleyebiliriz. Çıkışlarda da artış var Azerbaycan'dan yurt dışına çıkışlarda. Burada da en fazla İran'a gidilmiş. Tabii bunu da araştırdık, haberlerimizde paylaştık. Sağlık turizmi açısından daha çok rağbet gösteriliyor ve günübirlik sınır olduğu için ticaret anlamında giriş çıkışlarının çok olduğunu görüyoruz. Gürcistan'a ve Rusya'ya, ardından ise Türkiye 4. sırada geliyor. İlk sıralarda ziyaret edilen ülkeler. 2,5 milyon insan ilk 6 ayda Azerbaycan'dan yurt dışına turist olarak çıktığını ifade edelim. Son bir haberde Azerbaycan'da tarım sektörü %13 büyüdü. Yine Tarım Bakanlığı açıkladı bu verileri. 2019 yılının ilk 6 ayında ülkede toplam tarımsal üretim hacmi %13 arttı. Bunun tabii gayri safi yurt dışı hasıla içindeki payı da %6'ya yükseldi. Ve Azerbaycan petrol dışı aslında sektörlere yatırım yapıyor, ileriyi düşünüyor. Geleceğine yatırım yapıyor aslında. Ve bu anlamda da önemli bir haber olarak kayda geçtiğini ifade edelim. İlk 6 ayda 412 milyon dolarlık da tarım ürününü ihraç etti Azerbaycan. Dost ve kardeş ülke Azerbaycan'dan gelişmeler gündem bu şekildeydi. Sözü yeniden Ankara'ya size bırakalım.
Fatih Avanos, teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz size. TRT Bakü muhabiri Fatih Avanos hattımızdaydı.
Gündeme damgasını vuran olaylar, siyasetten ekonomiye, kültür sanattan spora, birçok alandaki gelişmeler, hepsi ve daha fazlası Yeni Gün'de.
Sevgili dinleyicilerimiz, stüdyomuzda konuğumuz akademisyen, sosyolog, profesör, doktor Erdinç Yazıcı. Hocam hoş geldiniz.
Merhabalar,
programımıza.
İyi sabahlar.
Teşekkür ediyoruz. İç ve dış siyasette yaşanan gelişmeleri değerlendireceğiz. Aslında gündemimizde dün açılışı yapılan İstanbul-İzmir otoyolu. Hem otoyol başlığıyla hem de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o açılışta yaptığı açıklamalar başlığıyla yer alıyor. Bir kere İstanbul-İzmir otoyolu yaklaşık 8-8,5 saatlik bir mesafeyi 3,5 saate indiriyor. Bunun hem zaman hem ekonomik açıdan tasarrufu olacağı söyleniyor. Nasıl değerlendireceksiniz?
Bir defa önemli bir yatırım. Cumhuriyet tarihinin önemli yatırımlarından biri. 11 milyar dolarlık bir yatırımdan bahsediyoruz. Müthiş bir şey. Ki sanayileşmenin, iktisadi gelişmenin altyapısını oluşturuyor. Altyapı sistemi bir ülkede. Bir ülkede iletişim, ulaşım sistemleri yeteri kadar gelişmemişse o ülkenin ekonomisinin gelişmesi, o ülkenin modernleşmesi mümkün değildir. Modernleşme altyapıyla başlıyor. Türkiye'nin modernleşmesinin bu kadar uzun sürmesi altyapı sisteminin geliştirilmesindeki zorluklarla ilgiliydi aslında. Ve bu alanda yapılmış her büyük adım büyük sosyolojik, toplumsal, politik, ekonomik değişiklikler getirdi. Sadece Cumhuriyet döneminde değil, Osmanlı döneminde bile. Yani diyelim ki bir telgraf devrimi imparatorlukta ya da bir Osmanlı, yani İstanbul-Anadolu, İstanbul-Bağdat, İstanbul-Hicaz demiryolları büyük bir ekonomik değişiklik getirecekti. Bu projelerin çoğu yarım kaldı biliyorsunuz. İmparatorluğun tarihinde önemli değişiklikler yarattı bunlar. Cumhuriyet döneminde de yine altyapıyla beraber dönüşen bir Türkiye ekonomisi ve modernleşmesinden söz ediyoruz. Özellikle Demokrat Parti döneminde başlayan, aslında Cumhuriyet'in başında demir yollarına ilave çalışmalarla demir yollarının gelişmesiyle başlayan bir süreç. Demokrat Parti döneminde özellikle karasal altyapıya muazzam bir yatırım yapıldı. Dolayısıyla Türkiye köyleri, kasabaları, sıkışmış büyük nüfus şehirlere doğru akmaya başladı. Bugünkü sosyolojiyi üreten asıl dinamikler orada ortaya çıktı Türkiye'nin. Bugünkü Türkiye şehirlerini oluşturan ağırlıklı nüfus, yani kırdan, kasabadan şehre göçen göçmenlerin 3. 4. kuşak çocukları ve torunlarından bahsediyoruz. Bunlar yeni Türk şehrinin orta sınıfları haline geldiler, eğitimli, meslekli. Dolayısıyla bugün Türkiye'nin iktisadi omurgasını oluşturan sosyoloji bu sosyoloji. Göç, altyapı bu kadar önemli. Eğer altyapı söz konusu değilse, ulaşım, iletişim söz konusu değilse, iktisadi ve toplumsal gelişmede çok sınırlı ve lokal kalıyor. Böyle bakıldığı zaman şeyle otoyolların şeyin modernleşmenin yeni bir evresi olarak işte aslında Batı'nın, Amerika'nın, Avrupa'nın çok uzun yıllar önce adım attığı bir sistem olarak otoyolları Türkiye ilk defa Özal döneminde tanışmıştı. Ankara-İstanbul otoyolu ile birlikte. Ve bu otoyol büyük tartışmalara sebep olmuştu. Yaklaşık 3 milyar dolar civarında bir yatırım maliyeti vardı ve şöyle tartışılıyordu. Bu büyük para bu dağa taşa gömüldü. Şimdi bu dağa taşta tırlar çıkamayacak işte Kızılcamam Gerede yokuşunu. Ondan sonra kamyonlar çıkamayacak. Onlar eski yoldan gidecekler. İşte Türkiye ne kazanacak filan. Bir sürü tartışma vardı. Lüzumsuz oldu bu vesaire. Sonradan da yeterli bile olmadı. Herkes Özal'a dua etti. Öngörülüğüne dua etti. Hatırlıyorum bu çevre şeyle otoyolla eklentili olarak Ankara'da Ankara Çevre Yolu yine bununla bağlantılı olarak yapıldığında falan aynı tartışmalar yine olmuştu. Ya çevreye kocaman bir bütün Ankara'yı etrafından kuşatan bir otoyol çevre yolu yapılıyor. Ya bu nasıl oluyor? Yani bu büyük bir israf falan. Yıllar sonra bunların ne anlama geldiğini Türkiye kavradı. Şimdi bu şeyle bu yatırım daha sonra tabii otoyol tecrübesini Türkiye geliştirdi. Her ne kadar beklenen süratte gelişmese bile otoyollar Türkiye'de bir mesafe alındı. Fakat bu belki Ankara-İstanbul otoyolundan sonra en ciddi mesafeyi ifade eden, en ciddi yatırımı ifade eden otoyol yatırımı hiç kuşku yok ki İstanbul-İzmir otoyolu. Hı hı. Zaten ölçekleri verdik, 11 milyar dolarlık bir yatırımdan bahsediyoruz. Aşağı yukarı 2-3 misli fazla Ankara-İstanbul otoyolundan yatırım maliyeti. Şimdi yaklaşık 100 kilometreden daha fazla mesafeyi kısaltıyor. Sahil hattından sahile yakın kasabalardan ve şehirlerden geçen yol artık direkt Manisa tarafına iniyor Bursa'dan. Dolayısıyla içeriden geçiyor. Mesafe kısalıyor. Yaklaşık 8 saatlik yolculuk. 3,5 saate iniyor. Muazzam bir şey. Bir de özellikle bu şeye, otoyola Osman Gazi Köprüsü'nün eklenmesi mesafeyi en önemli düzeyde kısaltan önemli unsurlardan birisi. Dolayısıyla bu aynı zamanda Türkiye'nin en gelişmiş coğrafyalarından geçiyor bu yol. Yani Türkiye ekonomisinin önemli parçasını üreten bir büyük bir coğrafyayı birbirine bağlıyor. Ege bölgesiyle, Güney Ege kesimiyle. İşte şeyi Marmara bölgesini birbirine bağlıyor. Kılcal damarlar gibi bu otoyola bir sürü yol sistemleri ekleniyor. Entegre oluyor. Türkiye'nin en bu hatta Türkiye'nin en büyük sanayi kuruluşları, en gözde kuruluşları var İzmir'den İstanbul'a. Özellikle Bursa'nın altını özellikle çizmemiz gerekiyor. Büyük bir nihayet tören de Bursa'da oldu. Büyük bir merkez haline dönüşmüş durumda. Hem Ege bölgesinin özelliği hem tarım potansiyeli hem sanayi potansiyeliyle ülkenin en güzide önemli coğrafyalar olarak karşımıza çıkıyorlar.
Bursa İstanbul arası da bir saate indi diye okudum. O da çok kısa.
Tabii. Osman Gazi ile birlikte evet öyle mesela eskiden hatırlayın. Yani Körfez'i dolandığı için yaklaşık bir saatte Körfez'i dolanıyoruz. Şimdi Körfez'den tasarruf yapıldı. Hatta o dönemde İstanbul-Bursa arasında bu şeyler deniz hattının etkili bir şekilde kullanılması söz konusuydu. Şimdi çok büyük ihtimalle bu yeni sistemle birlikte o hattı kullananların sayıları azalacak. Çünkü karayoluyla daha kısa bir zamanda özellikle İstanbul için Avrupa yakasından değil Asya yakasından gelenler için karayolu daha avantajlı hale gelebilecek. Yani her bakımdan Cumhuriyet tarihinin gerek ortaya koyduğu beklenen bu performans, gerekse yatırım maliyetleri bakımından çok büyük bir yatırımı gerçekten. Türkiye için çok büyük bir adım. Darısı Türkiye'nin diğer bölgelerine, çünkü bu altyapı ve ulaşım işini, iletişim işini ne kadar kuvvetli bir şekilde birinci sınıf bir alana taşırsak Türkiye'nin genel ortalamaları açısından, Türk modernleşmesini, sanayileşmesini, iktisadi gelişmesini, Türkiye'nin birinci sınıf ülkeler içine girişini daha da hızlandırıp mesafeyi daha da hızlı kapatabiliriz. Her bakımdan son derece önemli. Gelelim bu açılış konuşmasına Sayın Cumhurbaşkanı'nın
özellikle sözlerini, Fırat'ın doğusuyla ilgili yani konuşma, yaptığı açıklamalar konuşma çok önemli. Yaparken
Fırat'ın doğusuyla yaptığı konuşmalar bütün televizyonlarda son dakika diye geçti. Önemli bir şeydi. Açıklamayı dedi ki biz Rusya'yı ve Amerika'yı bilgilendirdik. Fırat'ın doğusuna gireceğiz. Bilgilendirme, paylaşma. Bu genellikle diplomasi dilinde şeyle ilgili. Yani operasyon yapmadan hemen önce diplomatik yollar tamamen tıkanıp kapandığında, operasyon başlamadan önce yapılan bir işlem. Şimdi biliyorsunuz daha önce Dışişleri Bakanı marifetiyle bu komisyon toplantılarından bir şey çıkmadığını, Amerikalıların oyaladıklarını, getirdikleri teklifin kabul edilemeyecek teklifler olduğunu gerek Dışişleri Bakanı sonra da Dışişleri Sözcüsü açıklamıştı. Şimdi dolayısıyla yeni bir heyet geliyor ve muhtemelen yeni bir teklifle geliyor. Şimdi yeni teklifle heyet yola çıkmadan muhtemelen böyle bir çıkışla birlikte Cumhurbaşkanı teklifi yeniden revize etmeleri yönünde bir baskı kuruyor karşı taraf üzerine. Yani diyor ki ciddi bir teklife gelmezseniz artık işbirliği zeminimiz kalmayacak. Biz Fırat'ın doğusuna gireceğiz. Zaten sahada biliyoruz. Bütün koşullar hazır. Yani gerekli askeri kapasite sınırda oluşturulmuş durumda. Operasyon yapılmaya uygun koşullar oluşturulmuş durumda. Dolayısıyla Fırat'ın doğusuna girmek eğer bir Amerikalılarla anlaşarak girilmezse bir an meselesi olarak düşünebiliriz. Onun için zor şartlarda heyet yarın Türkiye'ye geliyor, Amerikan heyeti. İşte bir baskı altında geliyor. İşte oyalanıyorsunuz deniliyor onlara. İşte getirdiğiniz proje kabul edilebilir değil, ciddi değil deniliyor vesaire. Göründüğü kadarıyla eğer son anda sürpriz yapıp Amerikalılar ciddi bir geri adım atmazlar ve ortaklaşa bir çalışmaya yönelilmezse bir operasyon kapıda. Hı hı. Şimdi operasyonun neticeleri tartışılıyor. Pentagon'da da, Amerikan iç basınında da, başkanlık çevrelerinde de Türkiye ile ilgili bu bağlamda bir sürü spekülasyonlar var. Kimileri Türkiye'yi gereğinden fazla alan açıldığını, şımartıldığını, durdurulması gerektiğini iddia ederken, kimileri de haksızlık edildiğini, Türkiye gibi bir şeyin, müttefikin Fırat'ın doğusundaki gelişmelerle birlikte tamamen kaybedilme riskinin olduğunu, aslında Amerikan siyasetinin en önemli senatörlerden bazılarının altını basarak söylediği Türkiye'nin Amerikan eliyle Rusya'ya itilmekte olduğunu, böyle bir müttefikin Rusya'ya doğru itilmekte olduğunu iddia eden bir sürü yorum, iddia vesaire var. Yani dolayısıyla sahada işin nasıl gelişeceğini öngörebilmek öyle kolay değil. Hı hı. Yani pek çoğu diyor ki yani Türkiye nasıl Amerika'ya karşı, Amerika'nın şemsiyesinde ve şeyinde olan, garantörlüğünde olan bir bölgede askeri bir operasyon yürütecek. Buna Amerika müsaade etmez, şiddetli bir tepki verir. Bu şiddetli tepki de Türk-Amerikan ilişkilerinin tamamen kopmasına sebep olabilir. Türkiye bunu nasıl göze alıyor? Hı hı. Tersinden bakıldığı zaman Amerikan iç kamuoyu açısından bazı yorumlar, araştırmalar da tersinden cümleyi kuruyorlar. Amerika bunu nasıl göze alıyor? Yani sonunda yani bu Amerika-Türkiye ilişkilerinin kopması anlamına geliyor ve tamamen Rusya'ya kaptırılması anlamına da gelebilir nihayetinde. Öyle bir yolu açabilir. Türkiye niçin bunu göze alıyor? Yani Amerika niçin bunu göze alacak? PKK'yı korumak için mi Türkiye'ye karşı bölgede? O zaman PKK Amerika'nın neyi oluyor? Yani nasıl bir müttefik ki bu kadar Türkiye'ye karşı korunması gerekiyor? Şimdi son defa bu ilişkileri de süreci de çok iyi bilen Amerika'nın Ankara uzun zaman Ankara Büyükelçiliğini yapmış diplomat ve Suriye elçisi bugün Amerika'nın Türkiye'de geldiğinde şunu söylemeden çekinmedi. Değer verdiğimiz yerel ortak gene halen daha bizim güvencemiz garantimiz altında olmaya devam edecek dedi. Yani bunu Türkiye'de söyledi. Yani bu hani yani konuyu yeteri kadar bilmez, bir miktar hoyrattır, bilmem nedir, bir diplomat ağzından böyle bir şey kaçabilir, o şartların kırılganlığını dikkate alamaz falan desek hiçbir şey şekilde böyle bir mazeret yok. Meseleyi çok iyi bilen ve sahada son derece deneyimli, Türkiye tecrübesi muazzam olan, Türkçesi de bir hayli iyi olan bir diplomattan bahsediyoruz. James Jeffrey açıkça söyledi, dedi ki yerel ortağımız bizim için önemli, onu korumaya devam edeceğiz. Şimdi şu soru ister istemez soruluyor. Yani Türkiye girdiği andan itibaren yerel ortağı nasıl koruyacak Amerika? Yani ancak Türkiye'nin yani Türk Silahlı Kuvvetleri'nin mesafe aldığı coğrafyalarda 20'ye yakın kurdukları Amerikan üstüne bu militanları alarak koruyabilirler. Sahada nasıl koruyacaklar? Ya da Türk operasyonunu karşı bir operasyonla durdurarak koruyabilirler. Yani bütün bunlar çok yoğun bir spekülasyon meselesi olarak, tartışma meselesi olarak bugün gündemde var. Fakat sonunda, eninde sonunda kararlılık ve güç dengeyi ciddi olarak bozuyor. Hatırlayalım Afrin meselesini. Afrin operasyonu başladığında Batı kamuoyu, Batılılar, özellikle Avrupa kamuoyu ne diyordu? Türkler buraya giremez. Girerse de başarılı olamaz. Burada binler, 10 bin, 12 bin PKK militanı var. Halk silahlanmış durumda. Değil mi? Bütün bunlardan ne çıktı? Hiçbir şey çıkmadı. Türk askeri ÖSO'yla birlikte Afrin şehrinin şeylerine dayandığında, varoşlarına dayandığında Türkiye'de içeride siyasetçiler bile Türkiye'nin Afrin'e girmemesinin daha doğru olacağını söylüyorlardı. Ama Alman siyasetçiler asla girmesin diyorlardı. Girerse işte PKK diyordu, girerse şöyle pişman ederiz, böyle pişman ederiz, zindan ederiz, mezar ederiz vesaire. Sonuç, bütün bu spekülasyonların, analizlerin, tartışmaların vesaire çöpe gitmesine sebep olan sahada fiili bir akış var. Fiili akış her şeyi değiştiriyor. Yani karşısında o gücün durabiliyorsanız ayakta, durdurabiliyorsanız bütün bu söylenenlerin bir anlamı var. Durduramadığınız andan itibaren başka bir iklim doğuyor. Değil mi? Hatırlayın bu stüdyoda da konuşmuştuk. Ben o zaman televizyonlarda da söylemiştim. Afrin meselesi bütün algıyı değiştirecek PKK ile ilgili. Çünkü PKK'yı test ediyorlar burada. Yani PKK Türkiye'ye karşı direnebilirse bir itibarı sahada, prestiji olacak. Direnemediği zaman diyecekler ki sen işe yaramazsın, direnemiyorsun. Bakın dikkat edin, bugün de halen daha PKK'nın Afrin sebebiyle Batı kamuoyunda şeyde Fırat'ın doğusunda PKK'nın PYD'nin Türkiye'ye direnebileceğine dair bir iddia yok. Afrin'de böyle bir iddia vardı. Ancak Amerikalılar korursa PKK'lıları bir miktar direnebilirler fikri hakim. Ya da önüne kalkan oluşturursa Amerikalılar korunabilirler fikri hakim. Yani dolayısıyla velhasıl sahada işin nasıl akacağını göreceğiz. Zaman belirleyecek. Yani burada Amerikalıların operasyonun önüne çıkma ihtimalleri söz konusu. Fakat o dediğim gibi çok farklı yerlere işin akmasına sebep olur. Yani çünkü o iki ordu, Amerika'nın iki büyük ordusunun, NATO'nun iki büyük ordusunun pardon, karşı karşıya gelmesi demek çok büyük bir NATO krizi demektir. Hı hı. Yani onu iki tarafta göze alır mı? Bu büyük bir tartışma konusu. Fakat bunun olma ihtimali sahada var. Yani çünkü Pentagon'un bu konuda çok kararlı olduğunu, diri durduğunu, başkanı her bakımdan bloke etmeye çalıştıklarını, her konuda kararını geri adım attırdıklarını biliyoruz. Yani sonunda başkan ne söylerse söylesin sahada CIA'nin, Pentagon'un dedikleri oluyor. Yani böyle bir taraf var. Yani Türkiye'yi sahada durdurabilmek için bir hamle yapma ihtimalleri var. Fakat Türkiye önümüzdeki 100 yılın beka sorunu olarak gördüğü bir sorunu çözebilmek bakımından bunları hesaplayacak durumda değil. Yani muhataplarımızın bunu da görmeleri gerekiyor. Yani Türkiye meseleyi Türkiye'nin birliğiyle, güvenliğiyle ilgili beka sorunu olarak alıyor. Ve bunun için bedel neyse tırnak içinde onu ödemeye hazır bir şekilde, sokak diliyle gözünü karartmış bir şekilde meseleye müdahale etmekte kararlı. Hı hı. Yani bu kararlılık karşına ne etki yaratacak? Bunu görmemiz gerekiyor sahada. İnşallah bütün bunlara hiç gerek kalmadan Amerikalılar beklenen geri adımı atarak ortak bir çalışma yapabilmenin önünü açarlar.
Gelen heyetle yapılacak görüşmeler, sonrası yapılacak açıklamalar. Tabii. O zaman dikkatle takip ettiğimiz açıklamalar olacak. Şu aşamada bakalım sonrasında neler olacak hep birlikte göreceğiz. Çok teşekkür ediyoruz.
Ben teşekkür ederim.
Programımıza katıldığınız için sağ olunuz. Akademisyen, sosyolog, profesör, doktor Erdinç Yazıcı konuğumuzdu sevgili dinleyicilerimiz. Böylelikle bugün programımızın sonuna geldik. Yarın yeni günde tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.
Yeni gün.